Ayrım 8, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 80, 22. Bölüm. Duvar gazetesinde yazının çıkmasının üzerinden birkaç gün geçmişti. Laboratuvardaki çalışma eskisi gibi devam ediyordu. Şıtrum bir umutsuzluğa düşüyor, bir canlanıyor, laboratuvarda dolaşıyor, pencere kenarlarında ve metal kutularda parmaklarıyla sevdiği ezgileri tıngırdatıyordu. Espri yaparak enstitüde galiba miyopluk salgını baş gösterdiğini, onunla burun buruna gelen tanıdıklarının dalgın dalgın yanından geçip gittiklerini, selam vermediklerini söylüyordu. Şutrum'u uzaktan fark eden Gurevich de dalgın bir görünüme bürünüp caddenin öbür tarafına geçmiş bir afişin önünde durmuştu. Gurevich'in davranışlarını gözleyen Şutrum etrafa bakınmış, aynı anda Gurevich de çevresine bakmış ve göz göze gelmişlerdi. Gurevich şaşırmış, sevinmiş gibi bir hareket yapmış, selam vermeye çalışmıştı. Bunlar öyle keyifli şeyler değildi. Sveçin Strum'la karşılaşınca selam veriyor, topuklarını özenle birbirine vuruyordu. Ama bu sırada yüzü sanki dost olmayan bir ülkenin elçisini selamlıyormuş gibi bir hal alıyordu. Viktor Pavlovich kim başını çevirdi, kim başını eğdi, kim elini sıkarak selamlaştı hesabını tutuyordu. Eve girerken ilk iş olarak karısına soruyordu. Telefon eden oldu mu? Lyudmila da her zamanki yanıtı veriyordu. Maria Ivanovna'yı saymazsak hiç kimse. Ve Lyudmila söylediği bu sözlerden sonra onun her zaman ne sorduğunu bilerek ekliyordu. Madyarov'dan şimdilik mektup yokmuş. Bak işte görüyorsun diyordu Strum. Her gün telefon edenler arada sırada aramaya başladılar. Arada sırada arayanlar ise tümden aramayı kestiler. Evde de kendisine farklı davranmaya başlamışlar gibi geliyordu Strum'a. Bir keresinde Nadia günaydın demeden çay içerek babasının yanından geçmişti. Strum sert bir şekilde bağırmıştı kızına. ''Neden günaydın demiyorsun? Sence ben cansız bir cisim miyim?'' Herhalde yüzü bu sırada o kadar acınacak, acı çeker bir haldeydi ki Nadia babasının durumunu anlayıp kaba bir yanıt vermek yerine hemen ''Babacığım, canım, affet beni'' demişti. Aynı gün Strum kızına ''Bana bak Nadia, şu senin başkomutanla görüşmeye devam ediyor musun?'' diye sormuştu. Nadia hiçbir şey demeden omuzlarını silkmişti. ''Seni uyarmak istediğim bir konu var.'' demişti Strum. ''Onunla politik konular üzerine konuşmayı sakın aklından geçirme. Bir de bunun için uğraşmasınlar benimle.'' Nadia kaba bir yanıt vermek yerine ''İçin rahat olabilir babacığım.'' demişti. Sabah Strum enstitüye yaklaşırken çevresine bakınmaya başladı. Adımlarını kah yavaşlatıyor, kah hızlandırıyordu. Koridorun boş olduğundan emin olunca başını önüne eğip hızlı hızlı yürüdü. Bir yerlerde bir kapı açılsa Viktor Pavlovich'in kalbi duracak gibi oluyordu. Sonunda laboratuvara girerken ateş altındaki arazide sipere doğru koşan bir asker gibi zorlukla soluk alıyordu. Bir gün Sevastianov Strum'un odasına uğradı ve şöyle dedi. ''Viktor Pavlovich, sizden rica ediyorum, biz hepimiz rica ediyoruz. Bir mektup yazıp pişmanlığınızı dile getirin. Sizi temin ederim yardımı olacaktır. Düşünün, büyük hatta bu konuda alçak gönüllü olmaya ne gerek var? Çok büyük bir çalışma yapmanız gerektiği, bilimimizin canlı güçlerinin umutla size baktığı bir sırada işte böyle her şey birdenbire sekteye uğruyor.'' Bir mektup yazın, hatalarınızı kabul edin.
Neyi kabul edeyim, ne hata yaptım ki dedi Strum.
Ah, herkes böyle yapıyor. Edebiyatta da, bilimde de, parti liderleri de ve sizin çok sevdiğiniz müzikte Şostakoviç de hatalarını itiraf ediyor. Pişmanlık mektupları yazıyor ve itiraf ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ediyor.
İyi ama ben neyi, kimin önünde itiraf edeceğim?
Müdüriyete yazın, merkez komitesine yazın. Kim olduğu önemli değil. Önemli olan itirafta bulunmanız. Suçumu itiraf ediyorum, yanlış yaptım. Yanlışımı düzeltmeye söz veriyorum. Yanlışımın bilincindeyim türünden bir şey işte. Biliyor musunuz, artık böyle bir standart bile var. Asıl önemlisi işe yarıyor, her zaman işe yarıyor.
Savostyanov'un her zaman neşeli, gülen gözleri ciddiydi. Hatta gözlerinin rengi bile değişmiş gibiydi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim azizim dedi Strom. Dostluğunuz beni duygulandırıyor. Bir saat sonra da Sokolov şöyle dedi. Viktor Pavlovich, gelecek hafta genişletilmiş bilim kurulu yapılacak. Bir konuşma yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Hangi konuda diye sordu Strom. Bence bir açıklama yapmak, kısacası hatanızı itiraf etmek zorundasınız. Strom odada dolaşmaya başladı. Ansızın pencerenin önünde durdu ve avluya bakarak şöyle dedi. Pyotr Lavrentyevich, belki de mektup yazmam daha iyi olur. Herhalde insanların önünde kendi suratıma tükürmekten daha kolaydır. Hayır hayır, bence konuşma yapmanız gerekiyor. Dün Sveç'inle konuşuyordum. Bana oradakilerin dediği ve belli belirsiz bir şekilde kapının üstündeki kornişi gösterdi. Sizi mektup yazmanızı değil, konuşma yapmanızı istediklerini ima etti. Strom hızla ona doğru döndü. Konuşma yapmayacağım, mektup da yazmayacağım. Sokolov hastasıyla konuşan bir psikiyatrın sabırlı ses tonuyla şöyle dedi. Viktor Pavlovich, sizin durumunuzda susmak, bile bile intihara gitmek demektir. Hakkınızda politik suçlamalarda bulunma eğilimi var. Beni en çok ne üzüyor biliyor musunuz diye sordu Strom. Neden herkesin sevinçli olduğu bir zafer gününde benim başıma bunlar geliyor? Ve zaten itoğlu itin biri çıkıp benim Sovyet iktidarını sona erdiğini düşünerek Leninizmin esaslarına açıkça savaş açtığımı söyleyebilir. Morris zayıfları dövmeyi sever. Böyle bir düşünceyi ben de işitmiştim dedi Sokolov. Hayır hayır, canı cehenneme dedi Strom. İtirafta bulunup özür dilemeyeceğim. Ama gece odasına kapanıp mektup yazmaya girişti. Utanç duygusuna kapılıp mektubu yırttı ve bilim kurulunda yapacağı konuşmanın metnini yazmaya başladı hemen. Konuşma metnini okurken elini masaya vurdu ve kağıdı yırttı. İşte bu kadar, bitti dedi yüksek sesle. Ne olacaksa olsun, varsın hapse atsınlar. Son kararından huzursuzluk duyarak bir süre kımıldamadan oturdu. Sonra aklına pişman olduğunu söylemeye karar vermesi halinde gönderebileceği bir örnek metin yazmak geldi. Madem ki kesin olarak itirafta bulunmamaya karar vermişti, öyleyse iş bu kadar basitti. Bunda onu aşağılayacak bir şey yoktu zaten. Bu mektubu hiç kimse, tek bir kişi bile görmeyecekti. Yalnızdı, kapı kilitliydi, herkes uyuyordu, dışarısı sakindi. Ne bir düdük sesi ne de bir otomobil gürültüsü vardı. Ama görünmeyen bir güç onu eziyordu. Bu gücün hipnotize edici ağırlığını hissediyordu. Bu güç onu kendi istediği gibi düşünmeye, kendi dikte ettiklerini yazmaya zorluyordu. Bu güç onun içindeydi, yüreğini donduruyordu. İradesini zayıflatıyor, karısına ve kızına karşı davranışlarına, geçmişine, gençliğiyle ilgili düşüncelerine karışıyordu. Kendi kendisine aklı kıt, sıkıcı, çevresindekileri laf kalabalığıyla yoran biri olarak hissetmeye başlamıştı. Ve hatta yaptığı çalışma bile sönükleşmiş, bir tür külle ve tozla kaplanmış, artık içini ışıkla, sevinçle doldurmaz olmuş gibiydi. Bu güce boyun eğenlere ancak böyle bir gücü üzerinde hissetmeyenler hayret edebilir. Bu gücü üzerinde hissetmiş olan insanlar başka bir şeye, bir an olsun parlayabilme gücüne, öfkeyle ağzından çıkmış bir söze, ürkek ve hızlı bir protesto jestine hayret ederler. Strom saklayacağı ve hiç kimseye göstermeyeceği, sadece kendisinin bildiği bir pişmanlık mektubu yazdı. Fakat aynı zamanda bu mektubun bir an gelip işe yarayacağını, durması gerektiğini de için için hissediyordu. Sabah laboratuvara gitme vakti geldi mi diye saate arada bir göz atarak çayını içti. Buz gibi bir yalnızlık duygusu sardı her yanını. Sanki yaşamının sonuna dek yanına hiç kimse gelmeyecekti. Sadece korktukları için değil, sıkıcı, ilgi çekmeyen, yeteneksiz biri olduğu için de ona telefon etmeyeceklerdi. Gerçekten dün hiç kimse aramadı mı beni dedi Lyudmila Nikolayevna'ya ve bir şiirden alıntı yaparak devam etti. Yalnızım pencerenin önünde, ne bir konuk ne de bir dost var beklediğim. Ha, sana söylemeyi unuttum dedi Lyudmila Nikolayevna. Çepıjin gelmiş, telefon etti, seni görmek istiyor. Oo dedi Strump ve sen bana bunu söylemedin demek. Masayı tıngırdatarak bir marş çalmaya başladı. Lyudmila Nikolayevna pencereye yaklaştı. Şıtrum hafifçe kamburunu çıkarmış ağır adımlarla arada bir çantasını sallayarak yürüyordu. Ve Lyudmila Nikolayevna onu Çepijin'le yapacağı görüşme için ne düşündüğünü, onunla nasıl el sıkışacağını ve konuşacağını biliyordu. Şu son günlerde kocasına acıyor, onun için kaygılanıyordu. Ama bir yandan da onun kusurlarını ve bu kusurlarını en önemlisi olan bencilliğini düşünüyordu. ''Yalnızım pencerenin önünde, ne bir konuk ne de bir dost var beklediğim.'' demiş ve çevresinin insanla sarılı olduğu, yapacağı bir işinin olduğu laboratuvara gitmişti. Akşam Çepijin'e gidecekti. Herhalde saat 12'den önce dönmeyecekti ve karısının bütün gün evde tek başına olacağını da, bomboş bir evde pencerenin önünde dikileceğini de, yanında yöresinde hiç kimsenin olmayacağını da, ne bir konuk ne bir dost beklemediğini de düşünmeyecekti. Lyudmila Nikolayevna mutfağa bulaşıkları yıkamaya gitti. Bu sabah içinde büyük bir sıkıntı vardı. Maria Ivanovna bugün Şabalovka'ya ablasına gideceği için telefon etmezdi. Nadia konusunda da kaygılıydı. Nadia hiçbir şey anlatmıyordu ve yasaklanmış olmasına karşın akşam gezmelerini sürdürüyordu. Viktor ise tümden kendi işlerine gömülmüştü. Nadia'yı düşünmek istemiyordu. Zil çaldı. Bir gün önce konuşup sözleştiği marangoz gelmiş olmalıydı. Tolya'nın odasının kapısını onaracaktı. Ve Lyudmila Nikolayevna bir insan göreceği için sevindi. Kapıyı açtı, koridorun yarı karanlığında elinde bavuluyla gri astragan şapkalı bir kadın duruyordu. ''Lyudmila Jenya!'' diye öyle yüksek ve acınası bir sesle bağırdı ki sesine kendisi de hayret etti. Kız kardeşini öperken, onun omuzlarını okşarken ''Yok, yok Tolyacığım yok!'' diyordu. 23. Bölüm. Banyoda sıcak su ip gibi incecik akıyordu. Birazcık daha açınca su soğuyordu. Küvet yavaş doluyordu ama kız kardeşlerle karşılaştıkları andan beri sanki iki laf bile edememişler gibi geliyordu. Daha sonra Jenya yıkanmaya gittiğinde Lyudmila Nikolayevna arada bir banyo kapısına giderek ''Her şey yolunda mı? Sırtını sabunlamamı ister misin? Gaza dikkat et sönmesin.'' diyordu. Birkaç dakika sonra Lyudmila kapıyı yumruklayarak öfkeli bir şekilde sordu. ''Ne yapıyorsun orada, uyudun mu yoksa?'' Jenya kız kardeşinin bornozuyla banyodan çıktı. ''Of ne cadısın sen!'' dedi Lyudmila Nikolayevna. Yevgenya Nikolayevna da Novikov bir gece Stalingrad'a geldiğinde Sofya Osipovna'nın ona cadı dediğini anımsadı. Masanın üstü örtülmüştü. ''Ne tuhaf bir duygu'' dedi Yevgenya Nikolayevna. ''Yataksız bir vagonda iki günlük bir yolculuktan sonra banyo yapmak ve barışçı mutlu günlere dönmüş gibi olmak. Ama ruhunda...'' ''Seni aniden Moskova'ya getiren nedir? Çok kötü bir şey mi?'' diye sordu Lyudmila Nikolayevna. ''Sonra...'' Yevgenya Nikolayevna elini salladı. Lyudmila Viktor Pavlovich'in işlerini, Nadia'nın beklenmedik ve gülünç aşk hikayesini, telefon etmeyi kesen ve karşılaştıklarında Şutrum'u tanımıyormuş gibi davranan arkadaşlarını anlattı. Yevgenya Nikolayevna Spiridonov'un Kuybyshev'e gelişinden söz etti. Spiridonov hem yüce hem de acınacak bir insan olmuştu. Ona yeni bir görev vermiyorlardı. Komisyon onun davasını ele almıyordu. Vera bebeğiyle birlikte Leninsk'teydi. Stepan Fyodorovich torunundan söz ediyor ve ağlıyordu. Jenya daha sonra Lyudmila'ya Jenny Genrihovna'nın sürgüne gönderilmesini, sevimli ihtiyar Sharogorsky'yi ve Limonov'un izin belgesi almasına nasıl yardım ettiğini anlattı. Jenya'nın kafasının içi sigara dumanı, tekerlek sesleri, vagondakilerin konuşmalarıyla doluydu. Ve kız kardeşinin yüzüne bakmak, yumuşak bir bornozun yıkanmış bedenine dokunuşunu hissetmek, piyano ve halı olan bir odada oturmak gerçekten garibine gidiyordu. İki kardeşin birbirlerine anlattıkları şeylerde ve onların bugünleriyle ilgili kederli ve sevinçli, gülünç ve dokunaklı olaylarda geri dönmeyecek şekilde yaşamı terk etmiş ama onlarla bağları sonsuza dek sürecek akrabalar ve dostlar vardı. Viktor Pavlovich'le ilgili ne konuşulursa konuşulsun, Anna Semyonovna'nın gölgesi onun arkasında duruyordu. Seryoja'nın arkasından kampa gönderilen annesi ve babası ortaya çıkıyordu.
Geniş omuzlu, kalın dudaklı, utangaç bir delikanlının ayak sesleri gece ve gündüz Lyudmila Nikolayevna'nın yanı başında duyuluyordu. Ama onlardan söz etmiyorlardı. Sofya Osipovna'dan hiç haber yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi, dedi Jenya. Levinton mu?
Evet, evet o.
Ben onu sevmezdim, dedi Lyudmila Nikolayevna. Resim yapıyor musun, diye sordu.
Koymuşev'de hayır, Stalingrad'da yapıyordum.
Gurur duyabilirsin. Göç ettiğimizde Vitya senin iki tablonu da götürdü.
Jenya gülümsedi, çok hoş.
Lyudmila Nikolayevna şöyle dedi. General hanımı, asıl konudan hiç söz etmeyecek misin? Mutlu musun, onu seviyor musun?
Jenya bornozun göğüs kısmını kapadı.
Evet, evet, memnunum, mutluyum, seviyorum, seviliyorum, dedi. Ve Lyudmila'ya çabucak bir göz atıp ekledi. Moskova'ya niçin geldim biliyor musun? Nikolay Grigoryevich tutuklanmış, Lubyanka'da.
Aman tanrım, niçin tutuklanmış? Onun gibi %100 komünist biri.
Ya bizim Mitya, senin Abarçuk, hele o herhalde %200 komünisti.
Lyudmila Nikolayevna düşünceye daldı, sonra şöyle dedi.
Ama nasıl da sertti Nikolay, genel kolektifleştirme sırasında köylülerin gözünün yaşına bakmazdı. Anımsıyorum, ona sormuştum bu neden yapılıyor diye. Kulakların canı cehenneme diye karşılık vermişti. Viktor'u da çok etkiliyordu.
Jenya sitem etti.
Ah Lyuda, sen her zaman insanlarla ilgili kötü şeyleri anımsarsın ve bunu hiç gerek yokken bağıra bağıra söylersin.
Ne yapayım, dedi Lyudmila Nikolayevna. Araba oku gibi doğruyum ben.
Tamam tamam, sen yeter ki araba oku gibi doğru olmakla gururlanma, dedi Jenya. Sonra fısıldayarak, Lyuda, beni sorguya çağırdılar, dedi.
Divanın üstünden kız kardeşinin eşarbını aldı, telefonu eşarpla kapatıp şöyle dedi.
Dediklerine göre dinleyebilirlermiş, benden taahhütname aldılar.
Bence sen zaten Nikolay'la evliliğini tescil ettirmemiştin.
Ettirmemiştim ama bundan ne çıkar? Beni karısı olarak sorguladılar. Sana baştan anlatayım. Celp gönderdiler, yanına pasaportunu alıp gel diye. Herkesi, her şeyi tek tek gözden geçirdim. Mitya'yı, İda'yı, hatta senin Abarçuk'u ve hapisteki bütün tanıdıklarımı anımsadım da bir tek Nikolay aklıma gelmedi. Saat 5'e doğru sorguladılar. Bildiğimiz dairelerden birinde bir oda, duvarda kocaman portreler, Stalin ve Beria. Sıradan yüz atlarına sahip genç bir adam, insanı ürküten korkunç bir çok bilmişlikle baktı ve birden Nikolay Grigoryevich Krimov'un karşı devrimci faaliyetinden haberiniz var mı diye sordu. Böylece başladı. Adamın yanında 2,5 saat kaldım. Birkaç kez oradan bir daha hiç çıkamayacakmışım gibi geldi. Düşünsene, bana Novikov'u bile ima etti. Kısacası korkunç bir alçaklık. Sözde ben ağzından kaçırabileceği bilgileri almak ve Nikolay Grigoryevich'i aktarmak için Novikov'la yakınlık kurmuşum. İçim kas katı kesilmişti sanki. Adama Krimov'un ne kadar fanatik bir komünist olduğunu bilirsiniz. İnsan onun yanında bölge komitesinde gibi hisseder kendini, dedim. O da bana, ah o zaman Novikov'u gerçek bir Sovyet yurttaşı olarak görmediniz mi yani, dedi. Ben de ona, garip bir işiniz var. Cephede insanlar faşistlerle savaşıyor. Sizin gibi genç bir adam ise cephe gerisinde oturmuş bu insanlara çamur atıyor, dedim. Bunu söyledikten sonra suratıma bir yumruk atacak diye düşünüyordum. Ama o bozuldu, kıpkırmızı oldu. Velhasıl Nikolay tutuklanmış, deli saçması suçlamalar, Troçkizm, Gestapo ile ilişki.
Ne korkunç, dedi Mila Nikolayevna, ve Tolya'nın birliği de kuşatmaya düşebilirdi. Ondan da benzer bir şekilde kuşkulanabilirlerdi diye düşündü.
Vidya'nın bu haberi nasıl karşılayacağını gözümün önüne getiriyorum, dedi Lyudmila. Şu sıralar müthiş sinirli, sürekli onu hapse atacaklarını düşünüyor. Durmadan kiminle, nerede, ne konuştuğunu anımsamaya çalışıyor. Özellikle de şu lanet olası kazanı.
Yevgenya Nikolayevna bir süre dikkatle kız kardeşine baktı ve sonunda
''En korkuncu ne biliyor musun?'' dedi. ''Bu sorgu yargıcı bana mermer gibi başlıklı makalesi üzerine Troçki'nin hayranlık dolu sözlerini size söylediği halde nasıl olur da kocanızın Troçkist olduğundan haberiniz olmaz?'' diye sordu.
''Eve giderken yolda aklıma geldi.
Gerçekten de Nikolay bana bu sözleri bir tek sen biliyorsun demişti ve gece birden hayretler içinde kaldım. Novikov sonbaharda Kuybyşev'e geldiğinde bunu ona söylemiştim. Aklımı kaçıracak gibi oldum. Müthiş bir korkuya kapıldım. Lyudmila Nikolayevna şöyle dedi. Şansın yok senin. Böyle şeyler hep senin başına gelir. Neden hep benim başıma geliyor diye sordu Yevgenya Nikolayevna. Senin başına da böyle bir şey gelebilirdi. Yo hayır, birinden ayrıldın, öbürüyle bir aradasın. Birine öbürünü anlatıyorsun. Ama sen de Tolya'nın babasından ayrılmıştın. Herhalde sen de Viktor Pavlovich'e pek çok şey anlatmışsındır. Hayır, haksızsın dedi Lyudmila Nikolayevna çok emin bir şekilde. Bunlar birbiriyle kıyaslanmayacak şeyler. Jenya ablasına bakarken birden sinirlendiğini hissedip, iyi ama niye diye sordu. Kabul et, şu söylediğin şey son derece aptalca. Lyudmila Nikolayevna sakin sakin, bilmiyorum, belki de aptalcadır dedi. Yevgenya Nikolayevna saatin var mı diye sordu. Gece 24'te Kuznetski'ye yetişmem gerekiyor. Artık öfkesine hakim olamayarak, zor bir karakterin var Lyuda. 4 odalı bir apartman dairesinde oturuyorsun. Annem ise kazanda evsiz barksız dolaşmayı yeğliyor dedi. Jenya bu sert sözleri söyledikten sonra gösterdiği acımasızlık yüzünden pişman oldu ve Lyudmila'ya aralarındaki bağın tesadüfi dargınlıklardan güçlü olduğunu hissettirmek için şöyle dedi. Novikov'a inanmak istiyorum ama yine de bu sözler nasıl ve neden emniyette haber alındı? Bu korkunç sis nereden geliyor? Annesinin yanında olmasını birden o kadar çok istedi ki, Jenya başını annesinin omzuna koyup, anneciğim, canım çok yoruldum diyebilseydi. Ne olmuş olabilir biliyor musun? Senin general bu konuşmanızı birine söylemiştir. O da ihbar mektubu yazmıştır dedi Lyudmila Nikolayevna. Evet, evet dedi Jenya, ne garip, bu kadar basit bir düşünce benim aklıma gelmedi. Kendisine hükmeden ruhsal karışıklığı Lyudmila'nın evinin sakinliği ve huzuru içinde daha çok hissediyordu.
8. ayrımın sonu, sayfa 92.